Ayrım 12.
Mustafa Dok. Ben Mustafa Kemal Dok. 1944'te Malatya'da doğmuşum. Trahom bölgesi olması nedeniyle aşağı yukarı 9 aylıkken gözlerim sanıyorum Trahom'dan görmemiş. Bugüne değin ışığı görmemişim. İlk ve ortaokulu körler okulunda okudum. Liseyi görenlerle okudum. Daha sonra siyasal bilgiler fakültesini bitirdim ve şimdi Türkiye Elektrik Kurumu'nda memurum. Adil Koçak. Ben Adil Koçak, 1948 Çorum doğumluyum. Bir yaşımda kızamık neticesinde gözlerimi kaybetmişim. Ben de arkadaşım gibi ilk ve ortaokulu körler okulunda tamamladım. Liseyi Kurtuluş Lisesi'nde, üniversiteyi de eğitim fakültesinde bitirdim. Halen psikolog ve rehber öğretmen olarak Aydınlık Evler Körler Okulu'nda görev yapmaktayım. Ayşegül Ataman. Efendim, aklıma şöyle bir soru geldi. Acaba siz toplumu nasıl algılamaktasınız ve toplum sizi nasıl algılamaktadır? Yusuf Esen, meyve toplayalım diye çıktığım ağacın dalının kırılmasıyla kendimi yerde buldum. O anda çocuklarımın, eşimin ve annemin yardımı oldu. Bir anda öğretmen arkadaşlarımı ve köylülerin hepsini yanımda buldum. Zihnimi yitirmediğim için oradaki arkadaşlara beni nasıl taşıyacaklarını söyledim. Onlar da hemen düz bir tahta getirdiler. Omurga kemiğim kırıldığı için indirip kaldırmada sancı yapmaktaydı. İlk anda Türk toplumun töresel yanı bu herhalde. Herkes yardıma koştu. Ancak bazı yerlerde bizim gibi insanlarla acımasız davranan kişilerin olduğunu da gördüm. Örneğin devlet hastanesinde filmimizi çektiklerinde belimin kırıldığını bilmeyen, eğitim görmemiş bir insan gibi ve kazalarda yapılacak ilk yardımın nasıl yapılacağını bilmeyen bir insan gibi davranmak suretiyle kırılan kemiğin zedelenmesine yol açıldı. 4 ay 5 gündür özel eğitime muhtaç bir durumdayım. Komalık bir durumdan çift bastonla yürür duruma geldim. Zaman zaman toplumun bize acımalı bakışlarından çok etkilendim, üzüldüm. Kısacası benim bu halimle normal kişilerin bana hiç acımalarını istemem. Madem ki yaşıyorum, gücüm var, öyleyse yaşam savaşını kendi gücümle vermeliyim. Benim normalden farkım belli bir zaman için organımdaki görev noksanlığıdır. Fakat dışarıdan gelen "vah vah yavrucuğum, inşallah iyi olursun, yazık" gibi sözler bize moral vermesi yerine kötüye götürebiliyor. Tedavi altında olan bizim gibi kimseler ilk anda çok alıngan oluyorlar. Hiç olmayacak şeylerden dünyaları yıkılıyor ve yaşamak istemeyecek duruma geliyorlar. Ayşegül Ataman. Yaşar Bey, siz ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Yaşar Tandoğan. Önce sakatlığı tarif etmek gerekir. Sakatlık şöyle tarif edilebilir. Kişi yapamadığı şeyler için sakattır. Bilmiyorum bu tarif doğru mu? Örneğin bir kişi en basitinden bir fır döndüğü döndüremiyorsa kişi o iş için sakattır. Hele o kişi işin reklamını yapacaksa o kişi o işe alınmaz. Bu kadar basit bir işi yapamayan kişi sakat kabul edilebilir. Bizdeki sakatlık tabii ki bununla mukayese kabul etmiyor. Daha ağır sakatlıktır. İnsanın insan olma yetenekleri içine giren ve çok önemli olan görmesi, yürümesi, işitmesi ve hissetmesi gibi bazı mühim özellikleri vardır. Bu mühim özelliklerden bazılarını kaybettiğimiz zaman tabii ki toplumun gözüne batıyorsunuz. Halbuki toplumun içinde çeşitli türden sakat kimseler vardır. Bunlar toplumun %80, %90'ını teşkil etmektedir. Örneğin, kararlı doğru düşünemeyen, yanlış karar veren sadist bir kocanın, egoist ve bencil bir öğretmenin göstermiş oldukları davranışları sakatlıklarının ifadesidir. Bu düşünceden yola çıkılacak olursa sağlam sayılabilecek insan çok az olacaktır. Bize karşı yapılan davranışları da çok doğal olarak görüyorum. %90'ının söylediklerini dikkate almamaktayım. Kaldı ki elit tabaka dediğimiz tabakanın içinden yeterli olmayanlar çıkabiliyor. Ben 3 yaşımda geçirdiğim çocuk felcinden dolayı hiç yürüyemeyecek bağımlı bir durumdayım ve ilkokula giderken gerekli özel eğitim tedbirleri alınmadığı için annemin kucağında gidip gelmekteydim. Beni gören ve acıyan kimseler çeşitli fikirler ileri sürmekteydiler. Bunlardan biri anneme şöyle demişti. Görüyorum ki siz çocuğu okula kucağınızda götürüp getirmektesiniz. Hiç olmazsa çocuğun bacaklarını kestirin de size yük olmasın. Toplumda bize karşı bu tür acımasız ve sadist davranışlar olmaktadır. Bu tür davranışlar toplumun %90'ını teşkil eden kesimden gelince ve onların da bu tür davranışlarla karşı karşıya kaldığını düşününce doğal saymak gerekir. Ayşegül Ataman, Mustafa Bey, sizin toplumu algılamanızla toplumun sizi algılaması nasıldır? Mustafa Dok, kişiyi çevreden soyutlamak mümkün değildir. Toplumun bizi algılaması, topluma kendimizi kabul ettirmemize ve toplumun da bize kendini kabul ettirmesi çevreyle yakından ilgilidir. Benim doğup büyüdüğüm çevre, yüz yüze ilişkilerin samimiyetin ortadan kalkmadığı, kapitalist ekonominin etkisini hissettirdiği, geniş ölçüde bireysel ilişkilere ağırlık veren, feodal yapının hüküm sürdüğü bir kasabadır. Bu nedenle yüz yüze ilişkiler, komşuluk ilişkileri, aile fertleri arasındaki ilişkiler çok daha içtendir. Bu sebeple ben çocukluğumdan beri akranlarımın yaptığı okuma yazma dışında her şeyden nasibimi aldım. Bunun böyle oluşunda gerek akranlarım arasında ve büyüklerim içerisinde kendimi normale yakın veya bu gibi acıma unsurlarının olmaması nedeniyle kendimi kabul ettirme olanağını buldum. Ayrıca ailem sobanın yanında oturursan kendini yakarsın, giyinirken giyinemezsin veya yemeğini yemek istediğinde yemeğimi yedirecek birini beklemek zorunda kalmadığım bir ailede yaşamak zorunda kaldığım için normal kişiler gibi her şeyi yaptım. Ailem entelektüel yapıya sahip değildi fakat onların kendi işini kendisi yapsın demeleri şeklindeki bilinci benim onlara kendimi kabul ettirme fırsatını verdi. Örneğin, küçüklüğümde çok yaramazdım. Çıkmadığım telefon direkleri, inmediğim kuyu ve çıkmadığım yalçın kayalar yoktu. Böylece akranlarımın yapmış olduğu şeylerden ben de nasibimi almıştım. Okula gidebilmem tesadüfen oldu. Mahallede gayri resmi olarak açılan ve bir hocanın Kur'an'ı öğrettiği yerde Kur'an'ı epeyce ezberlemiştim. Ama çıkınca bunun bir kısmını unuttum. Okula değin süre böyle geçti. Mahalle çeşmesinden ya da kuyudan su getirilecek olsa bizim ailede benim büyüklerim, ağabeyim, ablam olmasına rağmen Mustafa getirsin derlerdi. Dolayısıyla kör olduğum için ne ezildim ne de işlerden alıkoyuldum. Hareketlerim sırasında baston kullanmamaktayım. Fakat karşımdaki cisimleri titreşimlerine dikkat ederek algılarım. Örneğin sokakta terk edilmiş bir araba olsa o arabaya dokunmadan birkaç metre uzağından geçebilirim veya bir direği çok ince olmamak kaydıyla algılayabilmekteyim. Tüm bunlar yeteneklerin geliştirilmesine bağlıdır. Bilmiyorum, daha neler söyleyebilirim. Ayşegül Ataman, artık bundan sonraki sorularda siz gerekli izahı yaparsınız. Evet Adil Bey. Adil Koçak, İlk olarak arkadaşlarımdan bir ricada bulunacağım. Şu anda bizi dinleyen topluluk okulun mevcuduna göre çok sınırlıdır. Biz böylesine bir konuşmayı daha kalabalık bir kitle tarafından dinlenmesini isterdik. Hakikaten dünyamızda ve ülkemizde bu tür sorunlar vardır. O halde bütün ülke halkının bu tür sorunları bilmesi ve üzerine kendi düşüncelerini eklemeleri gerekir. Hele hele buradaki arkadaşlar öğretmen olacaklarına ve bu alanda çalışıp bize vazife arkadaşlığı yapacaklarına göre bundan çıkaracakları sonuçları diğer arkadaşlarına da anlatacak olurlarsa bu bizim için de bir kazanç olur. Şimdi toplumun sakatları nasıl algıladığını müsaadenizle çok kısa olarak iki şekilde açıklayacağım. Benim toplumum 25 yıl önce nasıl algılanmıştır ve şimdi nasıl algılanmaktadır? Efendim, bir meslek sahibi olduk diye aslında toplumun bize olan davranışları değişmiş değildir. Dışarıya adım attığımızda toplumla yüz yüzeyiz ve bazı arkadaşların da söylediği gibi toplum köre bize acımayla bakar. Bu arada diğer arkadaşlarıma da görüşlerimi belirtmek istiyorum. Biraz tartışmalı olmakla birlikte sakat olan bir kişiye acınması o kadar garip değildir. Hanginiz 25 yaşında trafik kazasından ölen kişiye acımazsınız? Hanginiz 32 yaşında vakitsiz sakat olan arkadaşına acımazsınız? Yani bize acınması aslında yadırganmamalıdır, çok doğaldır. Ancak bu acıma sürekli olmayıp bu değiştirilebilir ve bu duygudan yararlanarak bu konuda diğer kişileri düşünebilirsek bizim için yararlı olur. Bugün Amerikalısı, İngiliz'i ve Japon'u da sakat olan kimselere acır ve bu acıma hissi vardır. Bunun için çeşitli yardımlar geliştirilmiş ve çeşitli vakıflar kurulmuştur. Eğer bu duygular olmasaydı, devletin dışında hiç kimsenin sakatlara el uzatmaması gerekirdi ve kendi başlarının çaresine baksın denilebilirdi ki, biz bunu dünyanın hiçbir toplumunda görmüyoruz. Ancak bu duygunun sonsuza dek sürmesini ve bunun değiştirilebileceğini ümit ediyoruz. Benim toplumuma gelince, benim toplumum bundan 25 yıl öncesinin İç Anadolu'daki şehirlerinden biri olan Çorum'un toplumu. Bu toplum önce acıdı, tabii benim hatırladığım kadarıyla. Fakat herkes karşısında bir sakat gördüğü zaman kendi kafasındaki sakatlıkları yoklar. Yeni bir insan kör olduğu zaman daha önce gördüğü bir körle karşılaştırılır ve ne olup ne olmayacağını ortaya koyar. Mesela eğer karşınızdaki toplumda iyi ve yetenekli bir kör hafız çıktı ise sizi de hafız yapmak isterler. Yahut da bu toplumda iyi bir çalgıcı çıkmış ise sizin de çalgıcı olarak hayatınızı kurtaracağınızı zannederler. Çünkü onlar onu tecrübeyle görmüşlerdir. Ancak ben toplumun tepkisini ilk defa bana kızdıkları zaman yadırgadım. Olur ya, biz de çocuk olarak çok yaramazlık yaptık. Kimilerinin camını kırdık, kimilerinin çocuğunu dövdük. O zaman sakatlığımızı bir nevi hakaret olarak kullandılar ve nitekim bugün de sürer. Sizler de bir arkadaşınıza kızdığınızda ve bizler de arkadaşımıza onun neresi zayıf ise onu söyleriz. Hatta mesela babası eğer içki içiyorsa sarhoşun çocuğu diye hakaret ederiz. Kızdıkları zaman bizim de sakatlığımızı kullanmalarına ben şahsen çok üzüldüm. Bu da tabii zamanla halkın neden o seviyeye geldiğini, neden böyle düşündüğümüzü anladığımda o da geçti. Şunu kabul edin ki arkadaşlar, görme duyumu çok önemli bir duyumdur. Her ne kadar biz yüksek tahsil yapmışsak da birçok üstün yeteneklerimiz varsa da insanın sakat olması kesinlikle meziyet değildir. Eğitim görmemiş, kendi sakatlığı ile baş başa kalmış bazı insanların tuhaf davranışlar veya istenmeyen davranışlar göstermesi normaldir. Kimi çirkin olduğu için komplekse kapılır, kimi de boyum kısa diye komplekse kapılır ve bazı bozuk davranışlardan dolayı halk da bazı istenmeyen kalıplar geliştirmiştir. Sakatları algılarken onlara karşı reddedici tavır görünmekteyse de genel olarak toplumumuz orta çağdan bu yana sakatları en iyi şekilde algılayan bir toplum olarak görülmüş ve iyi muamele edilmiş ve genellikle yararlanma yolları aranmıştır. İçinde yaşanılan çevrenin de çok büyük etkisi de vardır. Hatta arkadaşlar, çok ilginç bir şey söyleyebilirim. O kadar ilginçtir ki körler okuluna yakın olması bakımından aydınlık evlerde oturmaktayım. Aydınlık evler ile aşağı Ayrancı'daki davranışlar çok belirgin farklılık göstermektedir. Ayrancı'daki 6 yaşındaki bir çocuk bana çarptığında 5-6 kez özür diliyor, gideceğim yere kadar götürüyor. Oysa oturduğum yerdeki çocuklar kenara çekilin, bir kör geliyor şeklinde hitap ediyorlar. Demek ki sakatları olan davranışlarda kişilerin eğitiminin rolü çok önemlidir. Yani kişiler fert olarak aşağı yukarı aynı tepkileri gösterirler. Fakat eğitim düzeyi değiştikçe sakatları algılamaları farklı olur. Yani Çankaya'da beni karşıdan karşıya geçirmek isteyen arkadaş bana "Müsaade eder misiniz?" diye sorar. Biz hiçbir insanın doğuştan davranışları bakımından farklı bir insan olarak doğmadığına inanmadığımıza göre siz de psikoloji derslerinde böyle öğretmeleri gerekir. O halde sakatlara karşı olan davranışları belirleyen şey eğitimdir. Eğer kişi eğitilmiş ise davranışlar olumlu, düzeye çıkmıştır. Eğer eğitilmemiş ise davranışlar olumlu düzeye çıkmamıştır ve alt düzeyde kalmıştır. Son bir şeye daha değinmek istiyorum. Arkadaşımız, kişilerin başarılı olmayacakları alanlar için sakat olarak çok izafi bir şey olduğunu söyleyeyim. Bir mühendis doktorluk yapamadığı için sakat mı sayılacak? Eğer 6 sene bu mühendisi eğitirsek doktor yapmak mümkün olur. Ama bir görmeyenin bugünkü teknolojiyle pilotluk yapması mümkün olmayabilir veya şoförlük yapması mümkün olmayabilir. Yani sakatlığın derecesiyle özür denen şey farklıdır. Onları olsa olsa belli alanda becerisiz sayabiliriz. Ama böylesine büyük bir kitleyi sakat olarak nitelemek bizim için rasyonalizasyonca vurma dediğimiz bir savunma mekanizmasıdır. Yaşar Tandoğan, buna cevap vermek isterim. Ayşegül Ataman, tabii Yaşar Bey, hay hay. Yaşar Tandoğan, Düşünsel sakatlıktan ve fiziksel sakatlıktan söz ettim. Bir kişinin doktor olmasıyla mühendis olmaması arasında bağlantı kurmadım. Öyle bir şey söylemek istemedim. Adil Koçak, o zaman ben bir kişiyi bir şey yapmıyorsa o alanda sakattır demeniz üzerine ben böyle bir örneği verdim. Yaşar Tandoğan, bir kişi diğer bir işi yapamıyorsa o alanda kısıtlıdır, sakattır. Ayşegül Ataman, o zaman şöyle bir sonuca varmak mümkün mü? Kendinizi diğer kişilerden ayrıcalı, farklı olarak görmüyorsunuz. Çıkarılan sonuç, yaşadığımız toplumun bazı durumlarda sizi sakat olarak gördüğü, bazı durumlarda da normal olarak algıladığı şeklindedir. Bilmiyorum, katılıyor musunuz bu sonuca, yoksa daha değişik görüşleriniz var mı? Sizi hakikaten normal olarak görüyorlar mı, yoksa bu sakattır, hiçbir şey yapamaz diye peşin yargıları var mıdır? Yusuf Esen, Ayşe Hanım, panel yöneticisi. Şimdi sözünü edeceklerim hem bununla ilgili olacaktır. Ben biliyorum ki biz belli fonksiyonlarımızı yitirmemize rağmen belli alanlarda normallerin de üzerinde olabileceğimiz görevlerde pek çoktur. Örneğin oturarak kafa ve kolun gerektirdiği tüm işleri ayağı tutmayan ortopedik özürlüler rahatlıkla yapabilirler. Yeter ki fiziki koşullar yeterli olsun. Görmeyen arkadaşlar pilot olamazlar ama toplum içinde birçok meslekleri belki yine normal kişilerden daha iyi yapabilirler veya yapıyorlar. Bir kolu tutmayan bir hasta takma kolla dilediği pek çok görevleri yerine getirebilmektedir. Ben kendimi düşünüyorum. Rehabilitasyon merkezinde 250 hasta var şu anda. Benim gibi ayağa kalkabilen 4-5 kişi var ya da yok. Bunların dışındakilerin ayakları tutmuyor. Bakıyorsunuz bunların kolları, gövde ve vücutları sapasağlam. Tekerlekli sandalyeyle günlük yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Ben derim ki eğer tekerlekli sandalye okullara, iş yerlerine rahatlıkla girebilse ve arkadaş tekerlekli sandalyeden inmeden görev yapacağı masanın başına gidebilse, nerede çalışırsa çalışsın yapacağı görevi rahatlıkla sürdürür. Çünkü kafası, gövdesi ve kolları da çalışmaktadır. Madem ki biz gidebildiğimiz yerlerde görevlerimizi yapabiliriz, farkımız bir başkasından şu olabilir. Diyelim ki ayaklarıyla koşturabilen bir kişi görevini bırakır, oraya buraya gidebilir. Fakat ayağından sakat olan kişi bu tür kaytarmaya gidemez. Ayrıca ben daha çok çalışmalıyım, daha çok iş yapayım da eksikliğim görünmesin der. Bu açılardan sakat olan bir insan sakat olan organını işletmez ama geriye kalan organıyla bütün diğer görevlileri rahatlıkla yapar. Öyleyse toplum bu tür kişilere acıyacağına bu tür kişileri eğitmeli ve yapabilecekleri görevleri yaptırarak toplumda asalak hiç kimsenin olmamasını istiyoruz. Ben şunu ilave etmek istiyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi kendimizi sağlıklı olarak görmemiz normal olmaz. Çünkü belirli ayrıcalıklarımız var.